Ayrım 15, sayfa 159. Yine bu eserde Börklüce'nin yanında 10.000'e yakın bir kuvvetin, Kemaloğlu Torlak Hud'un 57, yanında ise 3.000'den fazla insanın toplandığı sonucu görülmektedir. Neşrinin tarihine gelince her ikisinin topladıkları askerin 5.000'den az olduğu, Börklüce Mustafa ile Şehzade'nin Aydın ilinde Karaburun denilen yerde savaşa tutuştuklarını, İki tarafın birliklerinden, atların ayaklarından kalkan tozların dönem gök kubbenin parlak yüzünü kara renge bürüdüklerini, kılıçların şakırtılarından, safların tokuşmalarından bunların Behram'ın kan dökücü askerlerine denk olduklarının belirdiği anlaşılır. İşin sonunda sapıklık ve ahlaksızlık denizinde yüzen kendini bilmezler, kaçış yolunu tutmuşlar, yiğitlerin saldırıları karşısında helak olmuşlardı. Başbuğları olan Sözde Sofu'yu ise müşrifiye lokma eylemişlerdi. Beklenmeyecek derecede bol ganimet çıkaran askerlere gelince onlar eşrefi altınlarına sahip oldular. Şehzade bu ili tımarlara bölerek başarılı askerlerini üleştirdi. Bayezid Paşa'yı Manisa yöresine gönderdi. Paşa da burada yakaladığı Kemaloğlu Torlak Hud'u idam ve adamlarını temizlemekle koparılan bu fitneyi bastırdı. Bugünlerde ise Şeyh Bedrettin Rumeli yakasında kendisine bağlı olanları çevresine toplamıştı. Kazaskerken birçok kimseye iş vermekle, nice kimseye görev bulmada yardımcı olmakla, mal ve mülk sahibi birçok kişiyi korumakla, işsiz güçsüzleri iş sahibi etmekle kendini sevdirmiş olduğundan yanında kalabalık bir topluluk meydana gelmişti. Bunlarla önce Silistre'ye, oradan da Deli Orman denilen ağaç denizine girerek çevredeki yakınlarına sofularla gizlice mektuplar yolladı. Bu ürkütücü haberler zaferlerle aydınlanmış sultanın kulağına erişince aydın gönlünde üzüntülere sebep oldu. Selanik fethini bir yana bıraktı ve sadece çevresinin talan edilmesiyle yetinip saltanatının ana yolunda türeyen ot ve çalıları temizlemeyi, gidiş gelişi engel olan taşları, çakılları kaldırmaya yönelik öncelik vermeyi daha uygun görerek Seres tarafına hareket etti. Simavna oğlunun tutuşturduğu ateşi sürdürmek üzere sel gibi akan atlılarını gönderdi. İki taraf karşılaştığı gibi Şeyh Bedrettin Mahmud Hakk'ın kendisinden yüz çevirmesiyle yılgın, engin, kaçış yolunu tutup Deli Orman'a girerek kayboldu. Bu esnada Börklüce Mustafa ile Kemaloğlu Torlak Hud'un yenilgiye uğrayıp varlıklarının ortadan kaldırıldığı duyulmuş ve bu bozgun Şeyh'in kulağına da ulaşmıştı. Bu haber onun çevresinde toplananların birbirlerini desteklemekteki inançlarını sarsmış, dağılıp parçalanma görüntülerini ortaya çıkarmıştı. Çoğu yüz çevirince de iş çorap söküğüne dönmüş, kendilerine önder ve baş olarak tanıdıkları şeyhi unutup kendi özlerini kurtarmak amacıyla Bedrettin'i yakaladıkları gibi Yüce Hakan'ın katına getirmişlerdi. Mevlana İdris, Bayezid Paşa'nın şeyhle savaşarak galip geldikten sonra bazı güvendiği kimseleri şeyhin yanına gönderdiğini, biat ettirir gibi yaptırarak onu bunların eliyle yakalattığını söyler. Şeyhin bilim alanındaki üstünlüğü, ilim ve bilgi göğündeki parlayan kişiliği herkesce bilinen ve kabul edilen bir gerçekti. Zor konuları çözmekte adı unutulmayan bir bilginin ortaya çıkardığı durumun incelenmesi işini padişah bu gerekçeyle din bilginlerine bıraktı. Bu maksatla toplattığı kurulun konuyu halk üzerinde çözmelerini istedi. Yüce padişahın önünde din bilginleri toplanarak söz aldılar. Her biri şeyhi bilim oklarına hedef alarak serzenişlerde, azarlamalarda bulundular. Ayaklanmakla, baş kaldırmakla bilim adamlarının yüzlerini kara toprağa düşürdüğü için onun ağır hakaretlere ve cezalara layık olduğunu açık ve kesin sözlerle belirttiler ve ortadan kaldırılması gereğini bildirdiler. Bunlar arasında Mevlana Saadettin'i Taftazani'nin öğrencilerinden olup o tarihlerde İran'dan gelerek Anadolu diyarını uğurlu ayaklarıyla sevinçlerle doldurmuş olan, bilgi derlemek isteğinde olanlara mutluluk getiren, varlığıyla neşeler vermiş bulunan Mevlana Haydari Hetevi, şer'i delillerle şeyhi susturduktan sonra görüşünü ayet ve hadislerle de bir kat daha berkitip, Bedrettin'in Allah onu bilgisi olduğu halde yanılttı hükmüne bağlandığını açık ve kesin delillerle ispat etmişti. Doğruluğundan şüphe olmayan, kim ki size gelir de hepinize baş olan bir kimse üzerine ayaklanmanızı buyurur ve varlığınızı parçalamak isterse onu öldürünüz, emri gereğince kanının dökülmesi için gereken fetvayı vermişti. Şeyh ise eylediği suçu itiraf etmekle temizleyici kılıcın hükmüne ve padişahın geçerli fermanına boynunu teslim ettiğinden, düzeni sağlamak ve insanoğlunun yaşantısını korumak için vücudunun asılmak suretiyle Seres pazarında idam edilmesi buyuruldu. Böylece rıza yolundan şaşıran kişinin ayaklarının gideceği yer bu ölümlü dünyada dar ağacının dibi oldu. Ve baş kaldırmasını gerektiren asıl sebebin ise tahta değil dar ağaca çıkması olduğu anlaşıldı. Önde gelen şeyhlerin uygunsuz davranışlar sonunda devrin ölüm oklarına hedef oldukları bir gerçektir. Börklüce'nin köpürüp isyan etmesi ve ayaklanıp baş kaldırması üzerine sorguya çekilmek kuşkusu şeyhi bu sonuçla karşı karşıya bıraktı. Yoksa bu kadar değerli dini eserler ve kıymetli kitaplar yazmış olan üstün yaratılışlı ve saygıya layık bir kişinin ayaklanma, baş kaldırma, hukuku, düzeni çiğneme gibi kötü bir yolu beğenmesi çok uzak bir ihtimaldir. Kim ki bir başkasının hayat elbisesini yırtar, elbette öldürülür. Kavramını unutmuş olmak ve dürüst yoldan sapıtmak, usul ve furu alanlarında böyle eserler vermiş, yazılarıyla, dersleriyle tanınmış bir kimse için imkansız bir haldir. Eserleri ise bilginler ile müftüler katında buna delil tutulmaktadır. Adı geçen eser. Musa Çelebi'nin yenilgiye uğrayarak öldürülmesi ardından Bedrettin, Çelebi Mehmet tarafından yüksek bir maaş bağlanarak Edirne'ye gözetim altına gönderildi. Şeyhin ünü çok büyüktü. Bilginler onu bilgileri karşısında konuşmaya cesaret bile edemiyorlardı. Şeyhin bu yüksek bilgi ve deneyimi Mehmet Çelebi'ye onu öldürtmeye cesareti vermemişti. Edirne'de gözetim altında bulunan Bedrettin'in her hareketi izlenmekteydi. Bu nedenle onun görüşlerini müritleri ve hareketin fiili önderleri yürütüyordu. Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal Ege bölgesinde halkı ayaklandırmaya çalışıyorlardı. Börklüce Mustafa'nın başlattığı isyana gönderilen İzmir Sancak Bey'i bozguna uğratıldı. Bundan güç alan Börklüce ordusu hareketin alanını genişletti. Ardından peşine gönderilen Saruhan Sancak Bey'i Timurtaş Paşazade Ali Bey ile yenilince işin üzerine ciddiyetle eğilen Çelebi Mehmet, bu kez Amasya valisi olan oğlu Şehzade Murat'la birlikte Sadrazam Bayazıt Paşa'yı Börklüce'nin üzerine gönderdi. Tire'de karşılaşan iki ordu çok kayıp vererek Börklüce'nin yenilgisini getirdi. Karaburun çevresine çekilen Börklüce, Karaburun'da yakalandı. Yandaşlarıyla birlikte işkence edilerek öldürüldüler. Börklüce Mustafa'nın ölüsü günlerce halk arasında teşhir edildi. Onun müritleri öldüğüne inanmıyorlardı. İriş Dede Sultan diye pirlerinin erdiğine inanıyorlardı. Şehzade Murat'la Beyazıt Paşa Manisa yöresinde Torlak Kemal'i de yakalayarak aynı yöntemlerle öldürdüler. Yine Börklüce'de olduğu gibi bütün yandaşlarını kılıçtan geçirdiler. Olay tamamen bitmemişti. Sırada Bedrettin de vardı. Bir haç bahanesiyle Edirne'den ayrılan Şeyh Bedrettin Deli Orman taraflarına çekilmişti. Şehzade kuvvetleri onu günlerce takip edip yakaladılar. Serez'de bulunan Padişah Çelebi Mehmet'in huzuruna getirdiler. Çelebi Mehmet, şeyhin rastgele öldürülmesini istemiyordu. Hareketin bir din alimi tarafından yapıldığını, şeyhin önemli bir din alimi olduğunu bildirerek yargılanmasını istiyordu. Onu yargılayan heyetten kimse öldürülmesi konusunda fetva vermeye yanaşmıyordu. Ancak Mevlana Haydar Acemi adlı İranlı bir din adamının vermiş olduğu fetvada belirttiği malı haram, kanı helal yöntemiyle Şeyh Bedrettin dar ağacına gönderildi. İdam ediliş tarihi 1420. Osmanlı tarihçileri Bedrettin'in eylemsel fikirlerine her ne kadar kara çalmayı sürdürürlerse de onu zamanın en büyük alimi olduğu noktasında birleşirler. Bedrettin'in her ne kadar Sünni mezhebinden olup da Kızılbaşlarla birlik olması, onların hakları uğruna mücadele etmesi bazı kesimleri rahatsız ediyordu. Belki güçleri yetse, onu bilimsel olarak alt etseler intikamlarını çok güzel alacaklardı. Ama kendisinin en büyük rakibi olmasına karşın, hatta kardeşinin en büyük yardımcısı olmasına karşın Çelebi Mehmet, Bedrettin'i büyük bir bilgin olmasından dolayı hemen ve sıradan bir ölüm olayıyla ortadan kaldırmayı düşünmedi. Şeyh Bedrettin olayını bir de yine Osmanlı tarihçisi Solakzade'nin kaleminden izleyelim. Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Mahmut, cömert fazlılardan ve dinine sıkıca bağlı alimlerden idi. Telif ve tasnifleri herkesten kolaylıkla yapardı. Camiül Füsulayn adlı kitapları fazlanın fazlalığına şahit ve delildir. Musa Çelebi'nin kazaskeri ve bütün kumandanların başıydı. Çelebi Sultan, Mehmed'in Şevket'i huzur ettiğinde adı geçen Simavnoğlu Bedrettin'e Beher şehri Bin Osmani Akça vezife tayin olunup İznik Kalesi'nde ikamete memur olmuştu. Mevlana Şeyh Bedrettin, zahiri ve batini ilimlere sahip olup pek çok faziletle şöhret bulmakla, talebeleri ve şakirtleri çoğalarak dini ilimlerden istifade ve dini meselelere yakinen vakıf olurlardı. Şeyhin ahbabı bir hisab oldu, dergi-i cah-i cehüle şab oldu. Şeyhin yakın adamlarından Börklüce Mustafa adlı şahıs, kendisi kazaskerken ketudalığını yapmıştı. Bazı saf Türkleri riya ve yalanla kendine çekip bana hilafet verildi diyerek Aydın ilinde ortaya çıktı. Giderek pek çok cahil ve hevaperest dünya sevgisi sarhoşluğuyla sermest olup, 3000'den fazla süvari ve piyade fesat ehline serdar oldu. Bazı meşrub olmayan sözlerle halkı delalete sürükledi. Böylece Aydın vilayetini kendine münhasır edip, bir rivayette adı geçen Börklüce Mustafa, haşa sümme haşa peygamberlik davasında bile kalktı diye bazı tarih kitaplarında kayıtlar bulunmaktadır. Bu keyfiyet Şeyh Bedrettin'in kulağına gelince kendisine iş açılmak ümidine düştü. Kendiliğinden İznik'ten bir gece gizlice İsfendiyar diyarına firar eyledi. Musa Çelebi takribiyle Eflak Voyvodası'nın aşinası olmakla gemiyle Rumeli yakasına geçti ve Eflak diyarına vardı. Eflak hakimi de şeyhi istikbal eyledi. Gelişini hoş gördü. Kendisine nice riayetler olundu. İstirahatine müteallik levazım tedarik olundu. Bu fetret esnasında Çelebi Sultan Mehmet Rumeli tarafına hareket eylemiş, Selanik fethi niyetine azm-i hümayun buyurmuşlardı. Börklüce Mustafa'nın hurucu haberi içi güzellik dolu payesine arz olununca Amasya'da Rumiye-i Sura hakimi olan Şehzade Sultan Murat Hazretleri bu mekruh kalabalığın define memur edildi. Bayezid Paşa'yı dahi pek çok yiğit askerlerle şehzade hizmetine ihtar edildiler. Mevlana İdris tarihinden anlaşılan budur ki Bayezid Paşa Börklüce Mustafa Savaşı'nda bulunmamıştır. Belki Rumeli'nde Şeyh Bedrettin Savaşı'nda bulunmamıştır. Belki Rumeli'nde Şeyh Bedrettin Savaşı'nda serdarlık hizmetini ifa eylemiştir. Yine İdrisi'ye göre Börklüce Mustafa'nın askeri 10.000 miktarıdır. Mevlana Neşri ise 5.000'den az olması ihtimalini yazmıştır. Aydın vilayetinde Karaburun adlı mahalde Börklüce Mustafa ile Şehzade Murat Hazretleri cenk ederek muhkem savaştılar. İşin sonunda Allah'ın inayeti ve yardımıyla dinden çıkanlar kılıçtan geçirildi ve pek çoğu helak oldu. Yerin altını kendilerine menzil eylediler. Serdarları olan Börklüce Mustafa bu savaş meydanında katlolundu. Kötü cesedi varlık aleminden yok edildi. Daha sonra vilayeti tımar tarikiyle zafer kazanan askere taksim edildi. Sonra saadetle Manisa tarafına tececcüh bulundular. Orada da yalnız kendisini gören Torlak Kemal adlı bir aptal, bir nice evbaş ve kallaş zümresini dalalete sürükleyerek 2000'e yakın müfsidi ve sapık kimseleri kudüm ve dümbelekle mahiyetini alarak deccal gibi gezerlerdi. Kemaliler namıyla alınan bu güruh dolaşarak halkı sapıklığa davet ederlerdi. Ilgar ile üzerlerine varılıp yanında mevcut bulunan yüzsüzlerin ekserisi kılıçtan geçirildikten sonra kendisi de ele geçirilip Manisa'da dar ağacına asıldı. Bugünlerde Şeyh Bedrettin de Rumeli tarafında ahbaplarını toplayıp kazaskerken nicelerinin mansıbına yardımcı ve pek çoklarına da destek olması dolayısıyla yanına hayli halkı toplayarak beyhude bir sevdaya düşmüştü. Bütün kalabalığıyla Silistre'ye geldi. Bazı tarihlerde Şeyh'in Börklüce ile ittifakları var idi diye yazılmıştır. Nihayet akıbetini düşünemeyen Şeyh Bedrettin kalpleri tesire mukayyet oldu. Oradan Deli Orman demekle maruf ormanlıkta ikamet ederek etraf ve çevreye nameler göndermeye başladı. Pek çok saf kimseyi sapıklığa sürükleyerek kendisine döndürdü. Bu müthiş haber uğurlu padişah Çelebi Sultan Mehmed'in kulağına erişince Selanik fethini geriye bırakarak şehrin çevresini yağmalamakla yetindi. Şeyh Bedrettin ve yanındakilerin ortadan kaldırılmasını evla gördüler. Solakzade Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt 1, sayfa 182-183. Yine Osmanlı tarihçisi Neşri'nin değerlendiğini de koyarak konuyu sürdürelim. Acem'den yenile gelmiş bir alim, danışment vardı. Mevlana Haydar derlerdi. Sultan Mehmet yanında olurdu. Sultan Mehmet ona, bunun gibi iş edenin hali şer'an nicedir? Bu da aslında bir danışment kişidir diye sordu. Mevlana Haydar, bunun öldürülmesi şer'an helal ama malı haramdır dedi ve kendisi de öyle fetva verdi. Bunun üzerine Simavna kadısı oğlunu pazara ileterek bir dükkan önünde astılar. O diyarda şimdi dahi müritleri vardır. Onlardan öyle garip şeyler naklederler ki demek olmaz. Neşri Tarihi, Cilt 2, Sayfa 67. Şeyh Bedrettin, Anadolu insanının yoksul kesimini ve diğer din mensuplarını temelden etkilemişti. Özellikle Hristiyan halkını yanına almıştı. Anadolu'daki Hristiyanlardan başka Anadolu dışında yaşayan Hristiyanları da çevresinde görüyordu. Bedrettin Sakız yöneticilerince adaya davet edilerek adada bulunan Hristiyanlara kendi görüş ve düşünceleri hakkında bilgi vermişti. Mişabalı Vet, Bedrettin'le Trabzonlu Görgyaz karşılaştırması adlı yazısında Bedrettin'in adaya gelişini şöyle anlatıyor. Adada bulunduğu süre zarfında yöneticilerin onayını kazandı. Sakız'ın valisi şeyhi bahçesine götürdü ve şeyh gördü bunlardan kemali rağbeti, ada halkı da şeyhi yürekten coşkuyla karşıladı. Şeyhi dinleyenler onun ikinci Mesih olduğunu, nefesiyle ölüleri dirilttiğini söylediler. Dinleyecek şeyhi bunlar iyi emin, diydiler Mesih-i sanı bu hemin, nefesi eyledi ihya mürdeler, eflaki de aynı türlü sözleri Mevlana ile karşılaşan gayrimüslimlere söylemektedir. Muhammedi olduğunu söylüyorsanız biz de onun zamanımızı Musa'sı ve İsa'sı olarak kabul ediyoruz. Nefes Dergisi, sayı 11, sayfa 38-39. Şeyh Bedrettin'in hem dinsel hem sosyal görüşleri Osmanlı ülkesinde yabancı uyrukluları etkilemesiyle birlikte bir toplumun yaşam boyu etkisi altına almıştır. Özellikle devletin Sünni ideolojiyi benimsemesi, hele bu ideolojiyi Yavuz Selim'le birlikte şeriat yasalarına göre biçimlendirmesi sonucu, Anadolu'da bulunan Ali taraftarları, tüm Alevi kolları Bedrettin'in fikirleri etrafında toplanarak yüzyıllar boyu haksızlıklara başkaldırdılar. Bedrettin'in fikirleri kendisinden sonra gelen dönemlere ışık yakarak aydın dünya tarihine geleceğe taşımada etkili oldu. Şeyhin fikirleri o kadar derinden etkileyiciydi ki Kanuni döneminde çıkan her ayaklanma padişah jurnallenirken mutlaka Bedrettin taraftarlarının bu olayları çıkardıkları söylenirdi. Kanuni'ye bilgi veren Şeyh Mahmud Hüdayi Bedrettin'le ilgili şunları söylemekten kendisini alamamaktadır. Docalar demekle maruf olan köylerde ve her daim fesat kastından hali değillerdir ve kızılbaşla birdir. Matekadnemen mabeyinlerde muamele ve müdahaleleri vardır. Hatta orada olan sipahiler kızılbaş seferi oldukta, onlara emir oldukta kimisi tımardan feragat etmiştir ve kimisi kılıcını mühürleyip gitmişlerdir. Refik Ahmet, Rafizilik ve Bektaşilik, sayfa 5, alıntı Tezakir-i Hüdayi Umamküt, No. 304-97. Ahmet Refik adı geçen eserinde şöyle devam ediyor. Şeyh Bedrettin birkaç asır sonra bile tesirini gösteren prensipleri o zaman Müslüm ve gayrimüslim pek çok kişileri cezbetti. Adı geçen eser sayfa 5. Bedrettin olayının en iyi tanıkları Osmanlı vakanüvisleridir. Onlar Bedrettin'i anlatırken hem kıskançlık hem de büyük bir hayranlıkla vermekteler. Böylesine büyük bir bilgenin anlatımını onlara bırakmak yerinde bir fikir olsa gerek. Nazım Hikmet şiirinde Bedrettin. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı, demiri kör bir bıçaktı. Sıcak, sıcaktı. Bulutlar doluydular. Bulutlar boşanacak, boşanacaktı. O kımıldamadan baktı, kayalardan. İki gözü, iki kartal gibi indi ovaya. Orada en yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın toprak, neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı. Baktı Karaburun dağlarından, o baktı bu toprağın sonundaki ufka çatarak kaşlarını. Kırlarda çocuk başlarını kanlı gelincikler gibi koparıp çırılçıplak çığlıkları sürükleyip peşinden beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan ufku sarıp. Bu gelen Şehzade Murat'tı. Hükmü Hümayun sadr olmuştu ki Şehzade Murad'ın ismine Aydın eline varıp Bedrettin halifesi Mustafa'nın başına yine. Sıcaktı. Bedrettin halifesi Mülhit Mustafa baktı. Baktı köylü Mustafa, baktı korkmadan, kızmadan, gülmeden, baktı dimdik, dosdoğru, baktı o. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın toprak, neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Baktı, Bedrettin yiğitleri kayalardan ufka baktılar. Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu, fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla. Oysa ki onlar bu toprağı, bu kayalardan bakanlar onu, üzümü, inciri, narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları, ince belli, aslan yeleli atlarıyla duvarsız ve sınırsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Sıcaktı, Baktı Bedrettin'in yiğitleri, baktılar Ufka. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın, toprak neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, bulutlar doluydular. Neredeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecek diğeri. Birdenbire kayalardan dökülür, gökten yağar, yerden biter gibi. Bu toprağın verdiği en son eser gibi. Bedrettin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar. Dikişsiz, ak libaslı, baş açık, yalın ayak ve yalın kılıçlılar. Mübalağa cenk olundu. Aydın'ın Türk köylüleri, Sakızlı Rum gemiciler, Yahudi esnafları, 10.000 mülhit yoldaşı Börklüce Mustafa'nın düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Bayrakları al, yeşil. Kalkanları kakma, tolgası tunç, saflar pare pare edildi ama boşanan yağmur içinde gün inerken akşama 10.000'ler 2.000 kaldı. Hep bir ağızdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için 10.000'ler verdi 8.000'ini, yenildiler. Yenenler yenilenlerin dikişsiz ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını. Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak, Edirne Sarayı'nda damızlanmış atların eşildi nallarıyla. Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu. Deme, bilirim. O dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim. Ama bu yürek, o bu dilden anlamaz pek. O, hey gidi kambur felek, hey gidi kahpe devran, hey der. Ve teker teker, bir an içinde, omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri, yüzleri kan içinde, geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak, geçer Aydın ellerinden Karaburun mağlupları. Simavna Kadısıoğlu, Şeyh Bedrettin Destanı'ndan.